Arkadaşlar bu akşam sizlerle paylaşmak istediğim kemalin tam olmanın, yükselmenin iki üssü vardır. İki temeli ve tavanı vardır. Çünkü bu iki üs eğer dikkate alınmazsa Şia'nın ne demek olduğunu bilmenin de, Ehl-i Beyt'in ne demek olduğunu bilmenin de, İslam'ın ne demek olduğunu bilmenin de çok bir önemi olmuş. Bilgi açısından sorarsınız, bu konuda cevaplar alırsınız. Ama o kişiden o mektebin pratik bir bereketini göremezsiniz. Cuma suresinde Allah-u Teala bir ayet-i kerimede Estağfirullah مَثَلُ الَّذ۪ينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئِسَ مَثَلِ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ Sadakallahu aleyhi azim. O İsrail oğullarının örneğini veriyor Allah-u Teala. Onlar ki kitap yüklü merkepler gibidirler. Ve Allah zalimler topluluğunu hidayet etmez. Şimdi Allah-u Teala kitap yüklü merkepler demesinin sebebi adamlarda bilgi var. İlim var. Fakat mucibince amel etmiyormuş. İlim olup da mucibince amel etmeyene Allah bir yandan kitap yüklü merkep diyor. Sırtında binlerce kitap olsun merkebin merkepliğinde bir farklılık olur mu? Olmaz. Amel etmeyen alim kişiyle Allah aynen merkebe benzetmektedir. Sırtında kitap taşıyor. Yazık, günah. Hamallık ediyor. Ve orada kalmıyor. Onları yalancılıkla suçluyor. Daha sonra da diyor ki Allah zalimler topluluğuna hidayet etmez. Şimdi demek ki ilim sahibi olduktan sonra eğer amel etmezsek ilahi dil ile merkebe benzetiliyoruz. Bir taraftan yalancılıkla suçlanıyoruz. Allah'ın ayetlerini yalanlamakla suçlanıyoruz. Öbür taraftan zalimlikle suçlanıyoruz. Ve Allah'ın hidayetinden mahrum bırakılıyoruz. Buradaki hidayet, hidayetin birkaç manası vardır. Dolayısıyla kullanıldığı yerlere göre değişir. Buradaki hidayet, neticeye ulaşamazlar. O zalimler hiçbir zaman, hiçbir yerde neticeye ulaşamazlar. Yani hem bu dünyada bir netice tahsil edemezler, hem de ahirette umduğu hiçbir şeyi bulamazlar. Dolayısıyla demek ki kemalin iki üssü vardır dedik ya. Bu iki üstün birisi beyindir, akıldır. Onun azığı ilimdir. Kemalin ikinci üssü ise kalptir. Onun azığı ise teslimiyettir, ameldir. Beynin azığı neydi? İlimdi. Kalbin azığı neydi? Semi'na ve ata'na. İşittik, itaat ettik deyip itaat etmesidir. Allah rahmet eylesin, İmam Hümeyni 40 hadis kitabını okumuş musunuz bilmiyorum. Eğer okumadıysanız mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Orada bunu bir örnekle verir. Der ki, aklın kabulü ile kalbin kabulü farklı şeylerdir. İnsanlar birçok şeyi aklen kabul ederler de kalben kabul etmezler. Aklen kabul edilen bir şey kalben kabul edilmeyince ondan pratik netice alınmaz. Örneği de şu. Bütün dünya akıllılarına sorsanız ölmüş bir insandan bize bir zarar gelir mi?
Gelmez.
Gelmez. Dünya akıllılarının %100'ü derler ki ölmüş bir insandan bize bir zarar gelmez. Bu dünya akıllılarından yüzde kaçı ölmüş bir insanın cesedinin olduğu bir odada sabaha kadar yalnız kalabilir?
Çok az.
10, 11. Değil mi? İşte akıl kabul etmemiş mi ondan bir zarar gelmez? Akıl kabul etmiş ondan bir zarar gelmez. Buna rağmen kalamıyor. Dün olduğu yerde kalamıyor. Geceleyin kabristandan geçemiyor. Eğer geçmek zorunda kalsa, dikkat edin genellikle ıslık çalarlar. Yani ya ben korkmuyorum filan demeye getirir. O ıslık, o türkü terennümü korkunun bir alametidir. Oysa onun da gene aklı biliyor ki bu kabristandan hiç kimse kalkamaz da bana bir şey yapamaz da zarar da veremez. Ölü de bana zarar veremez. Ama o ölüden şey hiç korkmuyor. Gasilhane görevlileri ölüden korkmayı bir yana bırak, eğer sinirliyse fırçanın sapıyla dürtüyor, paldır küldür döndürüyor, şapur şupur yıkıyor, gece sabah kadar da duruyor, umurunda bile değil. Niye? Aklının kabul ettiği şeyi amelen tecrübe etmiş. Amelen tecrübe kalbe kabul olarak geçiyor. Birçoğumuz Allah'ı aklen kabul etmişiz. Birçoğumuz risaleti aklen kabul etmişiz. Birçoğumuz ahireti aklen kabul etmişiz. Cenneti, cehennemi, kitabı aklen kabul etmişiz. Ama bir türlü amel etmiyoruz. Gereğince amel etmiyoruz. Hadi amel et, %10 ediyoruz. %90'ı terk ediyoruz. %20'sini ediyoruz, %80'ini terk ediyoruz. %30'unu yapıyoruz. Kişinin mertebesine göre, durumuna göre. Adam var namaz kılıyor ama yalan söylüyor. Adam var namaz kılıyor, oruç tutuyor ama faiz de alıyor. Adam var namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor ama harama bakıyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, hacca gidiyor. Kaba birisidir, müminleri kırıyor. Gece gündüz mümin kalbi kırıyor. Kamil değildir. Eksiklik var. Dolayısıyla bu inandığımız, kabul ettiğimiz, aklen kabul ettiğimiz şeylerin bütününün gereğince, amel etmedikçe ve o aklen kabul ettiğimiz şeyler amel yoluyla kalbimizin kabulüne yol açmadıkça ne bu dünyada Allah'ın vaatlerine ulaşırız, ne kabirde Allah'ın vaatlerine ulaşırız, ne de ahirette Allah'ın vaatlerine ulaşırız. Burayı çok önemsiyorum. Niye önemsiyorum? Gerçi içimizde yeni arkadaşlar var. İnsan tutuyor, okuyor, araştırıyor. Aa, bize koyu yanlış gelmiş. Doğru İslam şeymiş. Ehl-i Beyt aleyhisselamın yoluyla gelen İslam'mış. Allah şükürler olsun. Allah bana hidayet etti diyor. Ya doğru, Allah sana hidayet etti de Allah her verdiğinin bir de karşılığını alır da. İmam Ali aleyhisselam buyuruyor ki bu dünyadaki nimetlerin hesabı vardır. Günahların da cezası vardır. Yani nimet nötr kalmıyor ki, nimetin de hesabı var. Hidayet bir nimettir. Hesaba çekileceksin ki Allah sana verdiği o hidayetin mucibince amel ettin mi, etmedin mi? Hatta aksine hidayet olunmamış kişiye nispetle hidayet olunmuş da mucibince amel etmemiş insanın ahiretteki durumu daha beterdir. Allah hepimizi muhafaza etsin. Ehl-i Beyt yoluna hidayet ettiği için Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Fakat şunu hiçbir zaman unutmayalım ki Ehl-i Beyt yoluna hidayet olunmadan önceki durumumuzla sonraki durumumuz arasında ameli açıdan, ahlaki açıdan, dini, diyaneti ciddiye ak açısından, eşimizle ilişkimiz açısından, çocuklarımızla ilişkimiz açısından, arkadaşlarımızla ilişkimiz açısından, cemaatle ilişkimiz açısından, ticaretimiz açısından, sıla-i rahim açısından, anneye babaya karşı davranış açısından bir farklılık yoksa bu nice hidayettir, değil mi? Allah hepimizi muhafaza eylesin.
Amin.
Burada bir ince noktaya daha işaret etmek istiyorum. Bazen şeytanın sevki bize hidayet diye gelebilir. Şeytanın sevki vardır. Punkçılığı bilir misiniz? Gençler yok mu içinizde? Evet. Punkçı ne demek? Şöyle evet, saçını garip evet, tıraş eder. Tepede bırakır yanları alır. Yanları bırakır tepeden alır. İşte zincirler takar, bilmem neler takar. Punkçılığın batıdaki temel felsefesi toplumsal baskılara hayır demektir. Toplum düzgün saç istiyor değil mi? Toplum düzgün kıyafet istiyor. Hayır efendim diyor, toplum bana baskı yapamaz. Ben istediğim gibi giyinirim, istediğim gibi yaşarım. Buna punkçı felsefe deniyor. Şimdi bu punkçı felsefe, diyelim ki din, diyanet hassasiyeti olmayan bir genç de işte saçla, sakalla, kıyafetle tezahür ederken, diyanet hassasiyeti olan bir gençte de biz hangi toplumda yaşıyoruz? Nüfusunun %90'ının veya %85'inin sünni olduğu bir toplumda yaşıyor muyuz?
Evet.
Adam diyor ben Şii'yim. Topluma ters düşme iştahı var. Allah hepimizi muhafaza etsin.
Amin.
Ben Şii oldum. Ben Ehlibeyt'in yoluna girdim. Ne oldu sen? Şii oldun da ne oldu? Ha gece gündüz tartışacak. Toplum diyecek sen niye Şii oldun? Şia ehli bidattır. Şia ehli dalalettir. Cedelleşecek, tartışacak, konuşacak. Nefsini tatmin edecek. Toplumdan farklı olmanın zevkinin zirvesine çıkacak. Bu da bir zevktir. Allah hepimizi şeytanın bu tür hilelerinden muhafaza etsin. Allah rahmet eylesin. Yine İmam Hümeyni Rahmetli'nin Marifetullah diye bir makalesini okumuşumdur kendisi hayattayken. Yaşım da o zaman 27-28 gencim daha. Makalenin bir yerinde diyor ki dikkat edin, uyanık olun. Şeytan size kendi diliyle tevhidi telkin ettirmesin. Şok oldum kaldım. Ya nasıl olmuş şeytan kendi diliyle bana tevhidi telkin et? Tevhid dediğin Allah'ın birliği. Devamında diyor ki eğer bir insan bir mecliste tevhidi en ince felsefi çizgilerle izah ediyor görünür. Fakat aslında onun derdi tevhidi, Allah'ın birliğini ispat değil. Toplum nezdinde kendisinin ne kadar dakik bir filozof olduğunu ispattır. İşte bu diyor, şeytanın diliyle tevhidi telkin etmektir. Dili söyledikleri doğru. Fakat o dili harekete geçiren sebep şeytandan geliyor. Vay anasını be adam ne kadar dakik filozof, ne kadar dakik incelemiş. Allah'ın birliğini ne kadar güzel ispat ediyor. Şeytan diliyle tevhidi telkindir. Şimdi bu konularda ben dikkati çekmek istiyorum ki, hatta Şeref abi de şahittir, zaman zaman İslam'daki meclislerde söylerim. Ya arkadaşlar, yeter artık. Vur Muaviye'ye, al Ali'yi, vur Yezid'e, al Hüseyin'i. Bunu, anladık mı biz bunu? Anladık, biliyoruz artık. Artık o farklı insanların farklı oluş sebeplerini inceler. Hüseyin nasıl biriydi? Ali nasıl biriydi? Muaviye nasıl biriydi ki lanet okuyorsun? Yezid nasıl biriydi ki lanet okuyorsun? O lanet okuduğun Yezid'in hayatındaki bir renk sende varsa, o lanet okuduğun Muaviye'nin hayatındaki bir renk veya birkaç renk sende varsa, bu korkulacak bir şey değil midir?
Evet.
Şia oldum, kurtuldum mantığı yanlıştır. Tam tersine az evvel dediğim gibi Şia olan bir insan diğer bütün insanlardan daha çok sorumluluk altına girmiştir. Zira İmam Cafer aleyhisselam buyuruyor ki Şialarına bize takvanız ile yardımcı olun. İfadeyi anlıyor musunuz?
Evet.
Bize takvanız ile yardımcı olun. Eğer biz şu yaşadığımız coğrafyada ağzımızdan bir kelime çıkmasın, ben Şii'yim, Ehl-i Beyt haktır, Muaviye pistir, Yezid pistir, İmam Hüseyin mazlumdur. Bu Kur'an'ın hükmüdür, imamet Kur'an'dan gelmektedir. Ağzımızdan bir kelime çıkmasın. Ama imamlarımız gibi müttaki olalım. Vallahi ve billahi şu ankinden daha seri bir gelişme olur. Hiçbir şey konuşmuyorum. Sadece en iyi koca, en iyi oğul, en iyi abi, en iyi kardeş, en iyi esnaf, en iyi arkadaş, en iyi komşu, en iyi Müslüman. Eğer bunu beceremediysek, asla ve kata biz Şii olduk diye sevmeyelim. Yine İmam Cafer aleyhisselam, Şialarını tanımlarken şu ölçüyü veriyor. Belki duymuşsunuzdur. Et-tekraru ahsen velevkâne 180 demiş eski alimler. 180 kere de olsa tekrar iyidir, güzeldir. 100.000 kişilik bir şehir düşünülüyor. En iyisi, en müttakisi değilse o insan bizim şeyhimiz olamaz. En iyisi, en müttakisi değilse ondan daha müttaki birisi varsa bizim şeyhimiz şeyhimiz değildir. Takvamızla İmamlara yardım etmek zorundayız. İmamlarımız halen yardıma muhtaçlar. İmamlarımızın yolunu şu anda sürdürenler bizim yardımımıza muhtaçlar. Yardımımıza muhtaçlar derken haşa ve kella o faydası bize dönecek bir yardımdır. Değil mi ki Müslümanların eliyle onların üstü örtülmüştür? Değil mi ki Müslümanların eliyle onlar katledilmiş, öldürülmüştür? Değil mi ki bin bir oyunla Müslümanlar inandıklarını iddia ettiği o pınar yerine münafıkların akıttığı pınarlardan su içmektedirler. Bu insanlara yardım etmek. Bu insanlara yardım etmek suretiyle imamlarımızı mutlu etmek, mesrur etmektir. Bununsa tek geçiş yolu vardır. Bu da aklen kabul ettiğimiz şeyler mucibince amel etmek suretiyle kalbin kabulünü temin etmemizdir. Kalbin kabulünü de temin eden bir insan ondan sonra Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki portresini çizdiği Müslüman olabilmeyi başarmış demektir. Ne kınayının kınamasını aldırır, ne ölüm tehditlerini aldırır, ne fakirliği aldırır, ne fukaralığı aldırır, ne uzaklığı aldırır, ne soğukluğu aldırır, ne dünya güçlerinin tepesine çullanması riskinden korkar. Herhalde onun için olsa gerek, Üstad Said Nursi'nin bir sözü vardır. İman hem nur ve hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden insan, kainata ferman okur. Allah hepimizi kainata ferman okuyacak, İmanla mücehhez kılsın. Ama hepimizi şeytanın ince hilelerinden ve vesveselerinden muhafaza eylesin. Çok ciddi yanılgılara düşüyoruz. Zannediyoruz ki zina etmiyoruz, temiz insanız. Haram yemiyoruz, temiz insanız. Hırsızlık yapmıyoruz, temiz insanız. Evet bu yapmadığımız türden şeylerden dolayı temiziz. Ama temizlik bundan ibaret değil. Ve şeytan o kadar ahmak birisi değil. Şeytan bize zinayı teklif etmez. Çünkü kabaca reddedeceğimiz bir şey değil mi?
Evet.
Şeytan bize hırsızlığı telkin etmez. Çok kabaca bir şeydir. Daha ince şeyler teklif ediyor. Hatta yine Allah rahmet etsin İmam Kurmeyn'in 40 hadis kitabından örnek aktarayım. Hatta diyor ki size gece namazına kalkmayı teklif eder diyor şeytan. Evet. Size gece gündüz telkin eder diyor. Size hiçbir yerden yanaşamamıştır. Gece namazı konusunda tembelsinizdir. Size diyor vesvese verir. Kalk gece namazı kıl. Siz kalkarsınız diyor. Zannedersiniz ki ilahi bir ses duydunuz. Bir gece namazı kılarsınız. İki gece namazı kılarsınız. Bir ay, iki ay derken o gecenin sessizliğinde, o yalnızken siz bir taraftan size sokulur der ki ulan İsa sen ne kadar muttaki adamsın maşallah ya. Bak şu anda bütün şehir sıcak yataklarında uyurken sen kalkmışsın Allah için ibadet ediyorsun. Seni diyor bir ucba düşürür orada. Uç dediğin şey şeytana açılan bir kapıdır ki o kapıdan kalbe girer. Girdikten sonra diyor içeriden ister. En ufak bir günah bir kapıdır. Şeytan bize her zaman kaba gelmez. Böyle ince gelebilir. Nafile oruç teklif eder. Adam bir tanesi mescitte namaz kılıyormuş. Diğer iki kişinin dikkatini çekmiş. O kadar güzel namaz kılıyor ki. Tadile erkene riayet ediyor. Takvası her halinden belli. Kendi aralarında da konuşuyorlar ya maşallah adam ne güzel namaz kılıyor ya filan. Bu namaz kılan selamı zor verir. Verir vermez döner diyor ki hem de orucum. Adam gece namazı kılıyordur. Bir mecliste takvadan konuşulur, gece namazından konuşulur. Bir türlü anlaşılmasını ister kendisinin gece namazı kıldığını. Ya arkadaş bu gece namazında da insan acayip hararet basıyor ya. Yani ben gece namazı kılıyorum. Yani çok dikkat etmemiz lazım. Zor gibi görünüyor. Fakat biraz dikkat edildiği zaman o kadar kolay olduğunu görüyoruz ki. Yani Allah bir kere kuluna zoru emreder. Allah hiç kulunun takatının yetmeyeceği bir şeyi kuluna yükler mi? La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Ancak vus'atımızın yettiğini, takatımızın yettiğini bizden istemiştir. Zira Allah adildir. Öyleyse şeytanın bize bu manada vereceği vesveseyi bu ayetle yenebiliriz. Asla ve kata Allah bizim takatımızın üstünde bir şeyi bize teklif etmemiştir. Şeytana karşı çok uyanık olmamız lazım. Hele hele Şia olduğumuzu çevrede söylüyorsak çok çok dikkat etmemiz lazım. Aklın ve kalbin iştirak ettiği bilginin pratik neticeleri başlar. Bu pratik neticelerden sadece bir tanesine işaret edeceğim, sohbetimi bitireceğim. Allah-u Teala ayet-i kerimede buyurur ki, Ya eyyühennâsu'budu, ey insanlar Allah'a ibadet edin, kulluk edin. Rabbekumullezî halagakum, o Rab ki sizi yaratmıştır. Vellezîne min kablikum, sizden öncekilerini de yaratmıştır. Leallekum tettegûn. Müttakilerden olasınız. Müttakilerden olabilmenin yolu nereden geçiyormuş? Bizi ve bizden öncekileri yaratan Rabbimize kulluk etmek. Kulluksuz takva olmaz. Günahla beraber takva, kulluk iki boyutludur. Birisi emre ittiba, birisi nehyi terk. Bunu da bizim insanlarımız genellikle yanlış anlıyoruz. Adam diyor ben zina etmiyorum, ben içki içmiyorum, ben kumar oynamıyorum. Namaz da yok, niyaz da yok. Ya tamam da sen Allah'ın nehyettiklerini terk etmişsin. Ne âlâ ne güzel. Allah mübarek etsin de. Bir de Allah'ın emrettikleri var. Onları da yapmak zorundayız. Kulluk iki boyutlu. Bu iki boyutlu kulluk takvayı doğuruyor. Takva ise bir başka sureye geçiyor bu sefer Allah-u Teala. O surede de diyor ki, buyuruyor ki siz Allah'tan hakkıyla ittika ederseniz Allah size Furkan verir. Furkan ne demek arkadaşlar?
Hakkı batıldan ayıran.
Hakkı batıldan
ayıran.
Ayıran. Kelime anlamı odur. Bu ayette de şu anlama geliyor. Size hakkı batıldan ayırt edecek bir kabiliyet, bir meleke verir. Sizde öyle bir refleks oluşur ki hakla batılın karıştığı yerde, renklerin birbirine karıştığı yerde, olayların içinden çıkılmaz karmaşaya döndüğü yerde siz hep hak üzere amel edersiniz. Hep haktan yana tepki verirsiniz. Bu meleke olmadan, bu meleke, bu kabiliyet bizde olmadan mümkün değil biz etrafımıza faydalı olamayız. Bu melekenin şartı ne? Takva. Takvanın şartı ne?
Kulluk.
Yani bu akşamki sunum bu kadar. Allah hepinizden razı olsun.